gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için.
Yemeğe gidelim, hazırlayalım, güzel yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte birlikteliğimiz başladı. Bizler yine sizler için buradayız. Program ekibimiz Didem Östaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Biliyorsunuz bu haftaki temamız yol. İnsanoğlunun yaşamında yollar her zaman vardır dedik. Haftanın başından beri hayatlarımıza çizdiğimiz yollar, sevdiklerimize kavuşturan ya da bizi ayıran yollardan söz ettik. Yeni başlangıçlara uzanan yollar, bizi kendimize ulaştıran içimizdeki yollardan söz ettik hafta başından beri. Sizin hayatınızda yol ya da yolculuk ne anlam ifade ediyor diye soruyoruz şimdi de. Lütfen paylaşın bizimle. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatayım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızı yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında gelin şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak verelim.
Sus söyleme, bir şey söyleme artık. Sus söyleme, her şey gereksiz artık. Bana düşen dönüp de gitme. Sonunda elimde kalan bir avuç hüzün ve keder. Yeter, yeter söyleme, söyleme artık kelimeler. Kanatır yarayı, gözlerin anlatıyor. Mutlu aşk yoktur, oysa ben sana neler adamıştım. İçli şarkılar, kırık ezgiler. Yüreğimden süzülüp gelen bırakıp gittin beni. Bir gün yollarda, yollarda. Yeter, yeter söyleme, söyleme artık. Kelimeler kanatır yarayı, gözlerin anlatıyor. mutlu aşk yoktur, yoktur. Yeter, yeter söyleme, söyleme artık. Kelimeler kanatır yarayı, gözlerin anlatıyor. Mutlu aşk yoktur, yoktur. Sus söyleme, her şey ortada artık.
Sevgili dinleyicilerimiz, Mustafa Kemal'in önderliğinde 19 Mayıs 1919'da başlayan Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın tam anlamıyla zafere ulaştığı gün 9 Eylül bugün. Bugün ülkemizi derinden sarsan üzücü olaylar yaşanıyor olsa da yakın tarihimizde bu ülkenin insanları birbiri arasında hiçbir ayrım yapmadan düşmana karşı birlik içinde olağanüstü bir savaş vererek bağımsızlığına kavuştu. Bugün tarihimizi birlik ve beraberlik içerisinde vatanımızın bütünlüğü adına savaşan milletimizi bir kez daha hatırlamanın zamanı dedik ve bir konuk davet ettik stüdyomuza. Hemen kendisini siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Birten Çelik. Merhabalar hocam, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün çok güzel, çok özel bir gün ama biz bu 9 Eylül'e gelmeden önce birazcık öncesine bakalım istedik. Çünkü 9 Eylül öncesinde yaşanan olaylar da o noktaya gelmemiz de çok önemli galiba, değil mi?
Evet. 9 Eylül aslında Anadolu işgalinin hani 1919'da başlayıp 1922'de bitirilen işgaldeki son nokta. Başarıya ulaşıldığı ve işgalin, itilaf devletlerin işgalinin önlendiği son nokta. Bu anlamda önemli. Siz giriş yaparken dediniz ki özellikle Türkiye'nin kurtuluş tarihinde, Türkiye'nin geçmişinde çok önemli bir gün. Evet, ve bu gün özellikle yani mutlaka dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Osmanlı İmparatorluğu bir dünya savaşına girdi. Birinci Dünya Savaşı. Hı hı. Ve bu Dünya Savaşı bittiğinde yenilgiye uğratılmıştı ve bir ateşkes anlaşması imzaladı. Mondros Mütarekesi, yani ateşkes anlaşmasını imzaladı ve bu ateşkes anlaşması sonrasında, yani 1918'de itibaren Anadolu işgal edilmeye başlandı ve İtilaf Devletleri Mondros Mütarekesi'nin hükümlerine dayanarak, ki bunlardan en önemlisi 7. maddeydi. Efendim, İtilaf Devletleri'nin stratejik açıdan önemli gördüğü noktalarda problem çıktığında işgal etme hakkına sahiptir gibi bir madde, yani tam cümle böyle değil ama hani bu minvalde ve bu maddeye dayanarak Anadolu işgal ettiler. Anadolu işgalinde özellikle Yunan ordusunu, ki Yunan, özellikle Venizelos, Yunan Başbakanı Megaloida'yı gerçekleştirmek amacıyla Anadolu'ya girmeyi çok istiyordu. Ve Yunan devletinin bu isteğini kendi çıkarlarında kullanarak kabul ettiler. Ve Batı Anadolu'dan başlayan işgal özellikle Anadolu'daki ateşi, fitilini, bir ölçüde fitili ateşlemiş oldu. Yunan işgaliyle başlayan süreç, yani 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaliyle başlayan süreç Anadolu'daki halkın örgütlenmesinde çok etkili oldu. Çünkü büyük ölçüde vatanseverler, ordu mensupları, bürokratlar, aydınlar, birçoğu bu işgallerin tehlikeli olduğunu, vatanın geleceği açısından çok tehlikeli olduğunu söylüyorlardı ama Osmanlı Sultanı 6. Mehmet Vahidettin ve hükümeti inanmıyordu bunun tehlikeli olacağına.
Yarıdan geçici olacağını. İşgal altındaydı
tabii ki, ülkenin. Tabii ki, yani Fransız ordusunun Güney Anadolu'da yaptığı işgaller, Zonguldak bölgesinde yaptığı işgaller, İngiliz ordusu tamam çok görünürde her yerde yoklar ama ofis şeyleri, subayları her bölgede, hı-hı, gözlem subayları her bölgede var. Trakya bölgesi Fransız, evet, de ordusunun işgali altında, Yunan ordusu da sonra eşlik ediyor ve Batı Anadolu'daki bu işgal, özellikle Yunan ordusunun gelmesi birçok insanın aklını başına getiriyor bir ölçüde. Yani çünkü Yunanlar, onlar İngiliz Fransız çeker gider, İtalyan çeker gider diye düşünüyorlar. Değil. Hani onların da planları var. Ama Yunan ordusunun, Yunanların istediğini biliyorlar ve bir dönem Osmanlı'nın yönettiği bir devlet. Tabii bu duygularla ve bu tepkilerle bir örgütlenme başlıyor. Tabii bu örgütlenmede özellikle Yunan ordusunun İzmir'e çıktıktan sonraki yarattığı terör ve insanları katletmesi, hatta İngilizlerin onları uyarmasına gidecek kadar büyük katliamlara imza atmış olması büyük Anadolu'da büyük bir infiale yol açıyor. Hı hı. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle işte Samsun'a giderken 9. Ordu müfettişi olarak yola çıkarken başlayan bu İzmir işgalini Samsun'a vardıktan sonra gün be gün raporla bildiriyor. Anadolu halkı memnun değil, bakın bir şeyler yapmamız lazım deniliyor.
Ama daha veliahtına baktığımızda Mustafa Kemal Harp Okulu ve Akademi'deki öğrenciliği sırasında da arkadaşlarına hep bunu işliyor. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuracağız diye.
Ya ülkenin, evet, yani hürriyetin, onlar demokrasi, hı-hı, demiyorlar. Hürriyetin, evet, yani hürriyetin yoğun olduğu, hürriyetin var olduğu bir devlet,
evet, o zamandan hayal hazırlamıştı. Ediyorlar.
Tabii ki alt o yapıyı, coşku hep, hı-hı, var. Ve bu şeyde, bu plan, yani Anadolu'da gün be gün ilerleyen Yunan işgali, Anadolu'daki milliyetçi örgütlerinde, yani Kuvayi Milliye örgütlerini, Müdefaa-i Hukuk örgütlerinin daha organize hareket etmesini sağlıyor. İşte bu daha organize hareketler Anadolu'daki kongreleri ve kongrelerin ardından da Büyük Millet Meclisi'nin açılışını beraberinde, hı hı, getiriyor. Bir tarafta bakıyorsunuz siyasal bir örgütlenmeye giden bir yapı var. Bir tarafta da ilerleyen Yunan işgali var. İzmir bölgesinde kalmıyor ve bu işgal Anadolu'nun içlerine kadar ilerliyor ki Anadolu'nun içlerine derken Polatlı'da, yani Sakarya, hı hı, muharebesine kadar uzanan süreç ve oradaki yaşanan şeyler, savaşlar o bölgeye kadar, halkın, bölgenin, insanların Ege bölgesinin büyük bir ateş içinde kalmış olması, insanların katledilmiş olması, doğanın tahrip edilmesi, bütün bunlar da o süreçte yaşanıyor. Bir tarafta milli bir örgütlenme var, Büyük Millet Meclisi ve Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra düzenli bir devletin kurumları, yapılar, hı hı, işlemeye başlıyor. Bir tarafta da işgal var. İşte bu işgal Anadolu'da, yani Yunan ordusu bir ölçüde maşa olarak kullanılıyor. Yunanlar kendi hayallerini gerçekleştirdiklerini sanıyorlar ama emperyallerin, emperyalist devletlerin, İngiltere'nin, Fransa'nın planlarını bir ölçüde hani gerçekleştirmesine, hı hı, yardımcı oluyor. İşte bu süreç, özellikle bunu anlatmamın sebebi bu mücadele, Anadolu'da başlayan milli mücadele Yunan ordusunun yenilgisiyle sonuçlandığında bunun Yunanistan'da büyük ağır sonuçları oluyor. Çünkü bir macerayla Anadolu'ya geldiklerini ve kullanıldıklarını anlıyorlar ve daha sonra orada da tutuklamalar ve idamlar olacaktır Anadolu macerasına atıldıkları için.
Evet. Şimdi onlar... Önce daha tabii evveliyatı da var. 26 Ağustos büyük taarruza,
şimdi oraya, evet, geleceğim.
Gelmek lazım. Çünkü, evet, vaktimiz de daralıyor, evet, hocam. Sonrasında da 1 Eylül, evet, Dumlupınar, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, evet, emrini veriyor Atatürk ki bu da bir diğer önemli sonuç, evet, götüren İzmir'in kurtuluşuna.
Evet. Özellikle tabii işte yani o Anadolu'daki mücadeleyi detay anlatmak hani istemediğim için siyasal boyutlarına, hı hı, bakmak lazım diye düşündüm. Bu 26 Ağustos'taki büyük taarruz da bir ölçüde ara süreçte özellikle Sakarya zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi hükümetinin siyasal girişimleri etkili sonuç vermiyor. Misak-ı milli sınırlarından ilkelerinden taviz vermeyeceğiz diyorlar. Bu çerçevede anlaşma yapılırsa kabul ederiz diyorlar. Ancak bu kabul edilmediği için de 26 Ağustos'ta büyük taarruz başlıyor. Ve bu taarruzun, Afyon Kocatepe'den başlayan taarruzun önemli bir aşaması da 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da gerçekleşiyor. Ve bu taarruz işte başkomutanlık savaşı olarak tarihe geçen savaş ve işte o Yunan ordusunun yenilgiye uğratılmasıyla beraber Afyon'dan itibaren başlayan Yunan ordusunun geriye çekilmesini zorlayarak başlayan hareket 1 Eylül'de Atatürk'ün biraz önce söylediğiniz şey ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri komutuyla işte 9 Eylül'de İzmir'e girişiyle beraber Büyük Millet Meclisi ordularının İzmir'e girişiyle beraber bir zaferi, bir halkın kaderindeki önemli bir dönüm noktasını beraberinde getiriyor. Bunu şu şekilde anlatıyorlar. Diyorlar ki 13 Eylül 1683'te başlayan gerçekleşen Viyana bozgunu 9 Eylül'de durduruldu. 9 Eylül'de durduruldu ve Anadolu'daki Türklerin elinde kalan son toprakta kurtulmuş oldu deniliyor.
Peki basında nasıl yer aldı? Hem iç hem de dış basında İzmir'in
kurtuluşu. Tabii yani Anadolu'da büyük bir zaferle tabii ki ve coşkuyla karşılanıyor bu haber. Yurt dışında da çok takip edilen bir konu. Çünkü Anadolu'da zaten Büyük Millet Meclisi ve Milli Hareket başladıktan sonra, Milli Mücadele başladıktan sonra çok yakından takip ediliyor. Çünkü şunu biliyorlar ki Anadolu'da bir devlet yükseliyor. Ve bu Osmanlı İmparatorluğu'nun yerini alacak olan bir devlet. O yüzden çok yakın takip ediyorlar. Ve bu zafer yani 9 Eylül'de Türk ordusunun girmesiyle beraber büyük bir başarı, büyük bir coşkuyla karşılanıyor.
Çünkü bir şehrin kurtuluşu değil, bir ülkenin kurtuluşu değil mi?
Ardından da Yunan, İtalyan, İngiliz, Fransız ve ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin İzmir konsolosları Mustafa Kemal'i tebrik ediyorlar ve çok ilginç yani başarıyla geldiğinizde tebrik ediyorlar ama aynı gün bir önem daha var. Bir o günün de 10 Eylül'ünde bir önemi var. Bursa'da kurtuluyor. Yani Anadolu tümden kurtuluyor. Hı hı. Ve sonrasında gelecek olan bir olay daha var. Tarihe çanak olayı olarak geçiyor. Yunan ordusunun bir kısmı tabii Ege bölgesinden kaçıyor. İşte İzmir limanından kaçmaya çalışıyor. Bir kısmı da Çanakkale'ye doğru ilerliyor. Ve orada İngilizler orada bu hattı geçemezsiniz. Hı hı. Türk ordusu takip ederken geçemezsiniz diye diretiyorlar. Ama Atatürk'ün yani bu da çok önemli bir şey. Atatürk'ün Mustafa Kemal'in dediği bir şey var. Biz bu ülkemizde herhangi bir hat tanımıyoruz diyor. Ve tarafsız bölge tanımıyoruz. Burası bizim vatanımızdır diyor. Ve İngiliz ordusunu da dize getirmiş oluyor. Evet. Bu da 9 Eylül kadar çok önemli bir
olaydır.
Şimdi
19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı yolculuğu 9 Eylül 1922'de İzmir'de sona eriyor. Ama bir de bundan sonra başlayan bir süreç var ki Lozan süreci.
Evet, Lozan süreci. Zaten büyük bir taarruzun sonrasındaki süreç ve 9 Eylül tabii simgeleşen başarı evet. O yani Yunan ordusunun yenilgiye uğratılması aslında sadece Yunan ordusu değil, İtilaf devletleri yenilgiye uğratılıyor. Tüm İtilaf, Anadolu işgal eden İngiliz, Fransız, İtalyan orduları da yenilgiye uğratılmış oluyor ve ateşkes anlaşması yani Mudanya ateşkes anlaşmasına giden süreç başlıyor. 3-11 Ekim tarihlerinde ateşkes imzalandıktan sonra da 21 Kasım 1922'de Lozan görüşmeleri başlıyor. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden önemli bir süreç ve zaten Lozan 1923'te imzalandığı zaman 24 Temmuz'da bu Türkiye Cumhuriyeti'nin daha doğrusu o zaman Büyük Millet Meclisi hükümetinin tüm dünyada tanınması anlamına geliyor. Yani artık savaş bitmiştir, Anadolu işgallerden kurtarılmıştır ve bütün itilaf işgalleri, orduları da çekilip gitmiştir ve artık yeni bir devlet bütün yapılarıyla kurulacaktır ve yeni bir ülkeyle ve sadece ülke içinde değil dünyada da prestiji yüksek bir devlet olarak da varlığını sürdürecektir. Bu anlamda çok önemli. Türkiye önemli bir gelişme yaşarken, büyük bir devlete doğru giderken Yunanistan'da da darbe oluyor ve savaşın sorumluları da idam ediliyorlar. Böyle bir maceraya girildi diye. Ve tabii önemli olan şu, yani bir burada yaşanmış olan şeyler çok acı, savaş. İzmir'in mesela yakılmış olması, yani müphem, kim yaktı bilinmiyor, evet. Ama 13 Eylül'deki o yangın da büyük bir tahribata yol açıyor, büyük bir üzüntüye yol açıyor. Birçok boyutuyla, askeri, siyasi, ekonomik, sosyal boyutuyla, önemli bir şey boyutuyla etkili bir süreç, savaş. Çok büyük bir etkisi var ve Anadolu'nun, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, sizin ilk giriş cümlenizde söylediğiniz bir bütün, büyük bir devlet yarattık, hep birlikte yarattık. Bu tüm yaşananlar bizi üzüyor diye, ama yapmamız gereken nasıl bir tarihten geçtiğimizi ve bu ülkeyi ne kadar zorluklarla kurup prestijli bir noktaya getirdiğimizi, dünya çapında uluslararası anlamda önemli bir noktaya getirdiğimizi unutmamamız gerekiyor. Bütünlüğümüzü kesinlikle bozmamamız gerekiyor. Bu tarih hepimizin önemli hatırlayacağı bir tarih. Ben ayrıca şehitlerimize de rahmet diliyorum ve minnetle anıyorum. Evet. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletmek,
evet,
istiyorum.
Evet, teşekkür ediyoruz gerçekten. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, evet, şerefli Türk ordusuna, evet, aynı zamanda ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektikleri için saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizimle bugün bu konuda birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Birten Çelik konuğumuz, kendisine teşekkür ediyor ve yine müzik diyoruz.
Çakıcıya sözüm yok.
Gamalı'da zeybek vuruldu, yar fidan boylum, Çakıcı'ya sözüm yok.
Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında devam ediyor. Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Türk Balık Adamlar Kulübü tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali 4 Eylül'de başladı sevgili dinleyicilerimiz. Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen ve 13 Eylül'e kadar sürecek olan festivalle ilgili bilgiler almak üzere telefon konuğumuza hemen merhaba diyelim. Türk Balık Adamlar Kulübü Başkanı Doçent Doktor Sayın Osman Ürper. Efendim iyi günler, merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri.
Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle bir düzeltme yapayım. Ben Balık Adamlar Kulübü Başkanı değil, festivalin başkanıyım.
Festival başkanısınız efendim. Evet, özür diliyoruz evet. O zaman. Nasıl geçiyor festival? Neler aktaracaksınız bizlere?
Festivalimiz çok güzel geçiyor. Şu anda çok memnunuz. 4 Eylül akşamı açılışını yaptık Haydarpaşa Garı'nda. İstanbul'un anıt mekanlarından, mimari mekanlarından birisi. Biliyorsunuz Haydarpaşa. Festivalimizin bütün etkinlikleri orada yapılıyor. Cuma akşamı açılışımızı yaptık. Cumartesi, pazarda etkinliklerimiz, çeşitli etkinliklerimiz vardı. Film gösterimleri, söyleşiler, konferanslar, fotoğraf gösterileri gibi yoğun bir programımız vardı. Onlar çok güzel geçti. Çok kalabalıktı. Oldukça ilgi gösteriyor şu anda İstanbullu sanatseverler, doğaseverler.
Evet. Birazcık
fotoğraf sergilerimiz var, film gösterimlerimiz var. Hafta içi etkinliklerimiz de devam ediyor şu anda. Devam eden etkinliklerimiz var.
Evet.
Bu hafta sonuna kadar
devam edecek. Birazcık festivalin amacından söz edelim isterseniz. Marmara Denizi'nin korunması mı amaç? Kirliliğe dikkat çekmek mi sadece?
Aslında festivalin başlangıç noktası Marmara Denizi'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek üzere başlamış. İlk önce Balık Adamlar Kulübü tarafından denizin temizlenmesine yönelik bir faaliyet olarak başlamış. Sonra onu sadece tabii Balık Adamlar gördüğü için hani daha geniş bir kitleye yayalım diye ve fotoğraf ve videolar çekilmiş. Bunların yarışmasına dönüşmüş ve her şeye rağmen Yaşayan Marmara ismini almış. Sonrasında tabii bir sanatsal etkinliğe dönüşmüş durumda şu anda. Sadece Marmara Denizi değil, bütün dünya denizleri bizim şu anda ilgi alanımız içerisine giriyor. Amaç tabii ki denizi sevdirmek, koruma yönünde bir bilinç oluşmasını sağlamak. Ama bunun yanında da denizle ilgili çeşitli bilimsel, akademik çalışmalar festival bünyesinde yer alıyor. Tabii ki fotoğraf ve video gibi iki farklı disiplinde deniz üzerine ve özellikle de su altı üzerine üretilmiş fotoğraflar, videolar bu festival kapsamında seyircileriyle buluşmuş oluyor. Yani biz bir yerde de aslında sanatçıların halkla buluşmasını da bu vesile olmuş oluyoruz festival aracılığıyla diyebiliriz. Ama tabii ki amaç Marmara Denizi özelinde bütün ülkemizin etrafındaki denizlerin korunmasına yönelik dikkat çekmek, orada bir yaşamın olduğuna dikkat çekmek. Çünkü biliyorsunuz hani denizin birçok insan için sadece üstünü görüyorsunuz, bir sır perdesi gibi. Altında ne var onu birçok kimse bilmiyor. Herkesin tabii ki dalma şansı yok, denizin dibini görme şansı yok. Fotoğrafçılar ve videocular tabii ki bu ayrıcalıklı durumdalar. Orada çektikleri fotoğrafları, videoları, oradaki doğal yaşamı bizlere aktarıyorlar, seyirciye aktarıyorlar ya da hani oralara gidemeyen, dalamayan, dalma şansı olamayan kişilere bir şekilde oradaki yaşamı, renkli yaşamı, gizemli yaşamı aktarmış oluyorlar. Dolayısıyla hani amacımız tabii ki orada bir yaşamın var olduğunu da göstermek fotoğraf ve videolar aracılığıyla. Genel amaçlarımız olarak bunları söyleyebilirim.
Evet. Peki ilgi nasıl festivale? Daha önceki yıllara kıyasla artan bir ilgiyi görmemiz mümkün herhalde, değil mi?
Evet, aslında şöyle biz bu sene bir hedef değiştirdik diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda bu festival daha çok Balık Adamlar Kulübü çatısı altında sadece yapılıyordu ve etkinlik olarak da kulüp lokali ve tesisleri kullanılıyordu ve daha çok da işte bu Balık Adam camiası bu festivale katılıyordu. Ama biz bu sene burada biraz daha hedefimizi değiştirdik. Bunu daha halka açık bir yerde yapalım ve daha geniş bir kitleye ulaşalım istedik. O yüzden de zaten Haydarpaşa Garı'nı seçtik. İstanbul'da yaşayanların çok sempati duyduğu bir mekan biliyorsunuz.
Evet.
Ve hani merkezi bir yerde. Şu anda da işleri biraz daha hani eskiye nazaran daha tenha durumdaydı. Biz orayı böyle bir festival alanına dönüştürmüş olduk ki farklı bir boyut da kazanmış oldu. Şu anda pazar gününe kadar, önümüzdeki pazar gününe kadar eğer gidip görme şansı olanlar varsa göreceklerdir. O peronlarda işte binlerce insan gelip geçiyordu, yolculuk yapıyorlardı çeşitli şehirlere. Ama şu anda oranın yolcuları değişti. Sualtı canlıları oldu, çeşitli balık türleri oldu. Trenlerin içinde, vagonların içinde sergilerimiz var. Filmler gösteriyoruz yine vagonların içerisinde. İlginç, aslında bizim için çok ilginç oldu. Mekan olarak da o mekanı kullanmak adına çok ilginç oldu. Gelen herkesin de çok hoşuna gitti. Çok olumlu tepkiler alıyoruz izleyicilerimizden, festival ziyaretçilerinden. Ve özellikle geçtiğimiz pazar günü inanılmaz bir kalabalık vardı ki biz de gerçekten çok hoşumuza gitti. Bu verdiğiniz emeğin karşılığını bir şekilde de almış olduk diyebilirim.
Evet, umarız amacına ulaşan bir festival olur yine bu yılda.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz size. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Ben çok teşekkür ediyorum sesimizi duyurmaya vesile olduğunuz, aracı olduğunuz için. Buradan da tüm dinleyicilerinize selam gönderiyorum.
Teşekkür ediyoruz. 13 Eylül'e kadar Haydarpaşa Garı'nda Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali'ni yakından takip edebilirler. İstanbul'da olan ya da İstanbul'a yolu düşen dinleyicilerimiz diyelim. Ve size çok teşekkür edelim Sayın Osman Ürper.
Taştan sedirler yiğidim aslanım burada yatıyor. Müzik gam yedin, ne cana kıydın. Ekmek kadar temiz, su gibi ayrın. Hiç kimse duymadan hükümler giydin. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Hiç kimse duymadan hükümler giydin. Yiğidim aslanım.
İşimiz gücümüz yemek gerçekten. Bir taraftan jingle'ımızı dinlerken hakikaten öyle dedim. Şimdi sabah kalktım, akşamın yemeğini düşündüm, yaptım. İşimiz gücümüz yemek.
Akşama ne yemek bastırsam.
Evet, aynen öyle.
Aynen öyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, şefimiz sevgili Özgür Aksu'na yine bu köşede bizlerle birlikte merhabalar. Hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet.
Ağız tadı getirdim bugün.
Oo,
bu aralar ağzımızın tadı biraz bozuldu. Biz de ağzımıza biraz tat verelim, biraz keyiflendirelim. Bir de bugün yapacağımız Kavala kurabiyesinin bir özelliği var. Yunanistan'da daha çok yapılır ama Edirne yöresinde de Trakya diyelim, öyle hani genel konuşalım. Hı hı. Trakya yöresinde ve Yunanistan'da geleneksel olarak düğünlerde bütün köyün, bütün genç kızları toplanıp bir arada yaparlar. Yani bir birlik, hı hı, beraberlik kurabiyesi.
Evet.
O yüzden bugünkü kurabiyemizi komşularla beraber bir araya gelip yapabilirler ki Kavala kurabiyesi uzun ömürlü bir kurabiyedir. Böylelikle çok büyük miktarda yaparlar. Bir iki hafta rahatlıkla bol bol kurabiye,
evet,
yiyebilirler.
Umarız birlik ve beraberliğimize de katkısı olsun.
Aynen, bozmasın.
Diyelim.
Bu arada,
evet,
tabii ki şehitlerimize rahmet dileyelim. Milletimizin, evet, başı sağ olsun. Bu dönemlerinde ağız tadıyla tekrar eski günlerine geri dönmesini acilen ivedilikle isteyelim.
Umarız, evet.
Evet, Kavala kurabiyemize hemen geçelim. Kurabiyelerin şahıdır, padişahıdır. Öyle diyelim. Kurabiye sevmeyen bünyeyi bile kendine hayran bırakır. Hı hı. Ben sevmiyorum diyenleri bile, ki içeride az önce yaşadık. Ben yemem diyenleri gördük. İşte Yunanistan'a özgü olarak bilinir ama Edirne'de de çok güzel örneklerini
tabii
yemiş.
Tabii şimdi bizim
bulunuyor.
Temamız yol, yolculuk bu hafta biliyorsun. Sen de çok yollara revan olduğun,
evet,
için, yolculuklara çıktığın için.
Çok geziyorum, evet.
Evet, her tarafta, oralarda da yedin ama çok da güzeldi.
Çok güzel,
diyorsun.
Yani Türkiye'de daha güzelini yedim, öyle söyleyebilirim. Yunanistan'da yediğim daha yavan geldi. Hı-hı. Belki tereyağından olabilir.
Evet.
Belki bademinden olabilir. Çünkü, evet, bizim tereyağımıza, bademimiz de onlardan çok daha iyidir.
Çok daha güzel. Bir de biz sevgimizi de
tabii,
katıyoruz.
Tabii, biz de her şey. Suyumuz başka, havamız başka.
Evet.
Şekerli, pudralı, güzel bir lezzet bombasıdır. Ağızda dağılır. Yediğin zaman böyle inanılmaz bir mutluluk verir insana. Kavala kurabiyesi yemeyenler varsa mutlaka bu tarifi yapsınlar, denesinler. Birazcık uğraştırıyor.
Hazırları var ama mutlaka bu çok
uğraştırıyor
bambaşka
biraz ama
bir
gerçekten de değiyor.
Değer. Yani
sonuna değiyor, evet, meşakkate değiyor.
Ama en azından hani uzun sürede kalacağı için, bayatlamayacağı için gerçekten değecektir.
Değiyor, aynen öyle. O zaman ben hemen malzemelerimizi söyleyeyim. Sonra ipuçları var, onları anlatacağım bayağı, hı-hı, detaylı. 250 gram oda sıcaklığında, yani çikolata kreması gibi düşünelim.
Hı-hı.
Yani ne erimiş ne de sert, ikisinin ortası olacak. Tereyağımız var. 4 su bardağı un, 2 su bardağı çiğ badem. Çiğ badem önemli. Yanlış yapılan nokta bu. Normal badem kullanılıyor kabuğu soyulup. Onlar tuzlu olduğu için, tuzu emdiği için tadını bozuyor.
Bozuyor.
O yüzden, hı-hı, çiğ olması şart. 3 büyük boy yumurta akı. Eğer yumurtalar küçükse 4 de olabilir. 1 çay bardağı pudra şekeri süslemek için, sonrası için. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu muz ve bolca da pudra şekerimiz var. Bademlerin yarısını rondoda irice çekiyoruz. Ben bıçakla yapıyorum daha iri kalsın diye, daha büyük,
evet,
olsun diye. Diğer yarısını irice ya da ikiye bölerek de kullanabiliriz. Çünkü yarısını çekiyoruz, yarısını doğruyoruz.
Hı hı.
Yani hem un olarak kullanıyoruz küçük parça, hem de içinde tane tane ağzımıza gelsin,
gelsin
istiyoruz.
Evet.
Bademleri geniş bir tavaya alıp orta hararette 1 dakika kavuruyoruz, fazla değil. Yani yanmayacak, rengi değişmeyecek, sadece nemini alacağız.
Hı hı.
Üzerine un ekleyip 8-10 dakika kadar sık sık karıştırarak kavuruyoruz. rengin değişmesi şart değil. Hep genelde o vardır. Kavurma deyince rengin değişmesi düşünülür. Alakası yok, zaten sıvı malzemeler girince o rengini değiştirecek.
Evet.
Ateşten alıp geniş bir karıştırma kabına aktaracağız ve soğumaya bırakacağız. Soğuyunca içine bir kaşık pudra şekerimiz vardı, çay kaşığı, tamamen lezzet için. Ve kabartma tozunu ekleyip harmanlayacağız. Ortasını normal kek hamuru yapar gibi çukur yapacağız. Hı hı. Sonrasında yumurta aklarını ve tereyağını ekleyeceğiz. Sonrasında da hamur toplanana kadar yoğuracağız.
Evet.
Önemli. Tezgahın üzerine alıp yarım santimetre böyle kalınlığında açıp ay şeklinde kurabiyeler yapacağız. Hı hı. Bardak kenarıyla yapabiliriz. Ama için tüm badem olduğu için bardak kenarı şey yapmıyor. İstenilen performansı vermiyor. Bu sefer dağıtıyor. Yani keseceğim derken dağılıyor.
Bıçak filan ya da
kalıpları
kaşık
var, hazır, kalıpları var. Tamam, onlarla peki yaparlarsa daha evet, iyi olur. Aha. Daha güzel olur. Evlerinde herhangi bir şekil olabilir. Hiç fark etmez. İlla ay şeklinde olması gerekmiyor. Sonra bunun altına un sermeye de gerek yok. Normalde un konulur yapışmasın diye. Yağlı olduğu için yapışmayacaktır. Un koyduğunuz zaman o unu da emip sertleşecektir. O yüzden un serpmesinler mesela. Bu da detay. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye diziyoruz. Sonra 180 derecede önceden ısıttığımız fırına koyuyoruz. Çıkarttıktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiyoruz. Yani tamamen süslüyoruz. Soğuduktan sonra servis yapıyoruz. Sıcak yenmez. Bunun özelliği o.
Evet.
Sıcakken yediğiniz zaman tadını alamazsınız. Hatta dersin ki eyvah gitmiş.
Olmadı.
Bütün malzemeler gitmiş.
Eyvah. Ziyan oldu.
Ziyan oldu. Hemen detaylarını yapalım. 2 su bardağı çiğ badem kullanacağız. 200 gram ediyor yaklaşık olarak. Ve kesinlikle çiğ olması gerekiyor. Hani bulurlar datça bademi çiğinden. Tadından yenmez.
Yenmez. Evet,
bademleri dediğim gibi iri doğramak, iri parçalar haline bırakmak ağzımıza kıtır kıtır da badem tadının gelmesine ve o un kurabiyesinin biraz daha sert olduğu için kavala o hissi de yaratıyor aynı zamanda. Ve unu kavururken sabit ısı kullanmak yerine ayarlarıyla birazcık daha oynamak gerekiyor. Ben öyle yapıyorum.
Nasıl yapacağız?
Yani biraz altını açıyorum. Açınca biraz hemen kahverengiye döner gibi olur ya. Öyle olduğu zaman hızlıca karıştırıp altını kısıyorum. Yani öyle olunca çok daha lezzetli oluyor. Çünkü sabit ısıyla olduğu zaman o kıvamı vermiyor.
Vermiyor.
Birazcık daha harlı ateş istiyor ama kontrolü yapmamız lazım. Sürekli karıştırırsak mesela o da yanlış. Un ısı kaynağıyla temas etmeye zaman bulamadığı için homojen olmuyor. Sürekli karıştırmak da iyi olmuyor.
Bu o zaman diğer yapacağımız çorbalar için falan da geçerli.
Yani bu şey için, kurabiye için özellikle. Ama diğerleri için de mesela un çorbası yapıyorsak onda da yapabiliriz aynısını. Unun cinsine göre rengi değişebilir. Hep şunu sorarlar. Ya benimki sapsarı oldu. İşte benimki bembeyaz oldu. Benimki unla alakalı. Onun rengini un belirliyor. Ve dediğim gibi ille değişmesi de gerekmiyor. Öyle bir şartımız yok. Kavrulma süresi 8-10 dakika arasında değişir. Başından ayrılmamak lazım. Elimizde spatula, kaşık. Kaşığın ucu mutlaka unun içinde. Ve şeyde kontrolde bırakmıyoruz onu. Hiçbir şekilde. Bir tur karıştırıp 5 saniye bekliyoruz. Durmadan karıştırma yok. Bekliyoruz. Bir alıyor sıcağını. Ondan sonra tekrar karıştırıyoruz. Unun soğuması 1-1,5 saat kadar sürüyor. O yüzden acele edip de yoğurmaya başlarlarsa toplanmaz. O da mesela bir püf noktası. Sonra niye toplanmadı, niye bunlar topak topak oldu derlerse.
Evet.
Unun tamamen kavrulduktan sonra soğuması gerekiyor. Yani 1-1,5 saatin dinlenmesinin gerekiyor.
Neredeyse eski haline alacak o zaman.
Evet, aynen öyle. Ama önemli olan o kavrulmuş olması, soğumuş olması değil. Dediğim gibi tereyağı ve yumurta akı burada bağlayıcı özelliği olduğu için. Yumurta akı en önemli bağlayıcı burada. Eğer yumurtalarımız büyükse, iri boydaysa 3 tane ak kullanabiliriz. Küçük yumurtalarsa 4 tane ak kullanalım. Pudra şekerini kurabiyeleri fırından çıkartır çıkartmaz hemen serpmemiz lazım ki yapışsın.
Öyle mi?
Yoksa dökülür. Yani soğuduktan sonra pudra şekeri tutmaz. O yüzden normal şeyler için de geçerlidir bu. Sadece görüntü olur. Hani çevirdiğinizde anında dökülür. Onun için de hemen çıkartır çıkartmamız yapmamız lazım. Bir detay daha var. Son soğuduktan sonra tam lezzetini alır. O yüzden sıcakken işte birazcık ılıdı ben yemeye başlayayım derseniz.
Bir tadına bakayım
deyip
de.
Evet. Anlamazsınız. Orada tat olmaz. Soğuduktan sonra tadı geliyor. O yüzden mutlaka soğuduktan sonra servis yapalım. Sunalım tadına bakalım.
Evet. Zaten ondan sonra günlerce yenilebilecek.
Günlerce de zaten lezzetle yiyeceğiz. Acelemiz yok.
Acele gerek yok. Bırakalım soğusun. Bırakalım önce un tavasında soğusun.
Aynen.
Ondan sonra piştikten sonra da hemen yemeyelim. Bırakalım bir de öyle soğusun.
Sonra ağır ağır lezzetli çayla kahveyle güzel güzel yiyeceğiz nasıl olsa.
Yiyelim. Çok teşekkür ediyoruz.
Sosyal medyada da zaten paylaştık. Tarifi kaçıranlar varsa çünkü biraz uzun. Evet. Bu detaylar dahil olmak üzere hepsini paylaştık resmiyle beraber.
Evet, Facebook sayfamızda.
Hayatın Sesleri'nde.
Fotoğrafta var mı? Var ben tabii. Göremiyorum şu anda ama.
Evet, Hayatın Sesleri sayfasında şu an görebilirler. Hem fotoğrafını hem de tarifini, detaylarını alabilirler.
Hatta yine söyleyelim.
Yine
gerçi
söyleyelim.
Dinleyicilerimiz paylaşmıyorlar bizimle yaptıklarını ama paylaşırlarsa.
Çekiniyorlar bakın, bence.
Evet. Ama belki seninkinden çok daha lezzetli olabilir.
Belki sosyal medyada paylaşıyorlardır. O zaman sosyal medyada ne bileyim Instagram'da paylaşıyorlarsa etiketlesinler.
Evet, etiketlesinler.
Biz de görelim en azından.
Ben merak ediyorum. Evet,
biz de ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Özgür Aksu'na. Haftaya yine kim bilir nasıl güzel tariflerle birlikte olacağız.
Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olasın. Ve sevgili dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri'nin gelin son müziğine kulak verelim. Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri programının sonuna geldik. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.